Ayrım 20.
Herkes hep benim sözümü dinlemiştir bugüne kadar, dedi London safça, tüm yaşamım boyunca. Meg sesini alçalttı. Yaklaşıp elini London'ın dizine koydu. Dinle bak, bu grevi kaybedeceğiz sanırım ama öyle gürültü kopardık ki belki de pamuk işinde greve gitmeye gerek kalmayacak. Gazeteler bizim kargaşa çıkardığımızı yazıyorlar ama biz ırgatları birlikte hareket etmeye alıştırdık. Giderek daha büyük gruplar bir arada çalışıyorlar artık, dikkat etmedin mi? Artık kaybetsek de önemli değil. İşte burada 1000 kişi grev yapmasını öğrendi. Biz birlikte hareket edebilen büyük insan kitlelerine sahip olduk mu, o zaman Torgas Vadisi de yalnızca 3 kişinin elinde kalmaz. Bir insan da ucunda hapse tıkılma korkusu olmadan dalından bir elma kopartıp yiyebilir, anlıyor musun? Belki o zaman fiyatları yüksek tutmak için elmaları suya dökmezler. Senin benim gibi insanların bağırsaklarını çalıştırmak için bir lanet elmaya ihtiyacımız varken hele. London, yalnızca bu küçük grevi değil, genel tabloyu görmeye çalışmalısın. London sanki sözlerin nasıl çıktığını anlamak istermiş gibi yüzünü buruşturarak bakıyordu Mac'in ağzına. Bu devrim değil mi? Öyle, açlığa ve üşümeye karşı devrim. Bu vadiye sahip olan 3 kişi topraklarını elde tutabilmek için kıyameti koparacaklar ve fiyatları yükseltmek için elmalarını ırmağa atacaklardır. Yiyecek bir nesnenin ise yenmesi gerektiğini söyleyenler de kahrolası kızıllardır. Anladın mı şimdi? London'ın gözleri dalmıştı. Radikalleri şimdiye kadar çok dinledim ama sözlerine pek kulak vermemiştim. Hemen öfkelenirlerdi. Çabuk öfkelenen birine güvenmem ben. Ama senin anlattığın gibi anlatıldığını hiç duymamıştım şimdiye kadar. Şimdi anla artık London. Kendi değişmiş hissedeceksin. Bizim yeraltı çalışmaları yaptığımızı, kirli işler çevirdiğimizi söylerler. Bunu hiç düşündün mü London? Silahımız yok bizim. Bize bir şey olursa gazetelere geçmez. Ama öteki tarafı küçük bir şey olmaya görsün, mürekkeple donatırlar ortalığı. Paramız yok bizim. Silahımız yok. O yüzden de kafamızı kullanmak zorundayız. Anlıyor musun London? Eli sopalı bir insanın makineli tüfekli bir mangayla çarpışması gibi bir şey bu. Eli sopalı adamın yapabileceği tek şey gizlice yaklaşıp silahlıları arkadan vurmaktır. Haksızlık bu belki ama London, bizim yaptığımız da bir atletizm müsabakası değil. Aç bir insanın uyacağı kurallar olmaz. London ağır ağır, bunu hiç böyle görmemiştim dedi. Kimse zahmet edip de böyle anlatmadı bana. Böyle sakin ve açık açık konuşan insanlar olsun isterim. Ama onlar ağızlarının her açıklarında kudurmuş gibidirler. Kahrolası polisler derler. Kahrolsun hükümet diye bağırırlar. Hükümet binalarını yakıp yıkmaktan söz ederler. Hepsi de güzel binalardır oysa. Böyle konuşmalarından hiç hoşlanmam. Hiç kimse bunu bana başka türlü anlatmadı ki. O zaman kafalarını kullanmamışlardır dedi Mac. Mac, bu grevi kaybedeceğiz dedin. Neden öyle diyorsun? Mac düşündü. Kendi kendine konuşur gibi, hayır dedi. Hayır, bundan sonra çekilmezsin nasıl olsa. Sana bunun nedenini söyleyeyim London. Bu vadide güç, küçük bir grubun elinde. Dün gelen herif bizi grevden vazgeçirtmeye çalışıyordu ama şimdi vazgeçmeyeceğimizi biliyorlar. O zaman yapacakları tek şey ya bizi buradan çıkartıp atmak ya da öldürmek. Yiyeceğimiz ve doktorumuz olsaydı ve Anderson bizi destekleseydi bir süre daha dayanabilirdik ama Anderson çok içerlemiş durumda. Gerekirse top kullanır bizi atarlar artık. Hele mahkemeden karar aldılar mı kovmaları işten bile değildir. O zaman nereye gideriz ha? Bir sürü talimatname falan olduğundan ormanda yaşayamayız. Bizi birbirimizden ayırarak yenilgiye uğratacaklardır. Bizimkiler ise henüz yeteri kadar güçlü değiller. Korkarım bir daha yiyecek bir şey de bulamayacağız. Peki neden bizimkileri çekip gitmelerini söylemiyoruz? Yüksek sesle konuşma. Çocuğu uyandıracaksın. Nedenini söyleyeyim. Onlar bizimkileri korkutabilirler ama biz de onları korkutabiliriz. Son bir çareye daha başvuracağız. Elimizden geldiği kadar tutunmaya çalışacağız. Bizden birkaç kişi öldürürlerse bunu gazeteler yazmaz ama haber kulaktan kulağa yayılır. Bu durumumuza içerleyen başkaları var ve karşımızda bir düşmanımız olur, anlıyor musun? İnsanların düşmanları olunca bir arada pekala çalışırlar. O ambar bizim gibi insanlar tarafından yakıldı. Onların bizden tek farkları gazeteleri okumalarıydı, anlıyor musun? Onları bir an önce bizden yana çekmeye bakmalıyız. Mac cebinden artık iyice boşalmış tütün kesesini çıkardı. Bunu saklıyordum. Canım şimdi bir sigara çekti. Sen de içer misin London? Sigara içmem ben. Tütün bulunca çiğnerim o kadar. Mac kahverengi kağıda ince bir sigara sardı. Lambanın şişesini kaldırıp yaktı. Sen biraz uyusan iyi olur London. Bu gece neler olacağını Tanrı bilir. Benim kasabaya gidip mutlaka bir posta bulmam gerekli. Yakalanabilirsin ama. Yakalanmam. Meyve bahçelerinden geçerim. Kimse görmez bile. Meg, London'ın arkasına, çadırın uç tarafına bakıyordu. London hızla arkaya döndü. Çadırın altı kaldırıldı. Sam sürünerek içeri girip doğruldu. Çamur içindeydi. Üstü başı paramparçaydı. Zayıf yanağında uzun bir yarık vardı. Yorgunluktan dudakları gerilmiş, gözleri çökmüştü. Yalnızca bir dakikan var diye fısıldadı. Ne iş becerdim ama. Dışarıda epeyce nöbetçi dikmişsin. Kimsenin beni görmesini istemedim. İçlerinden bize ihanet edecek birisi çıkabilir. İyi iş yaptın dedi Meg. Yangını gördük. Elbette. Evin tümü yandı neredeyse. Ama önemli olan o değil. Şiltin üstünde uyan Jim'e baktı heyecanla. Şey, yakalandım. Tüh, Allah kahretsin. Evet, beni yakaladılar. Yüzümü de iyice gördüler. Buraya gelmemeliydin dedi London. Biliyorum, size durumu anlatmak istedim. Beni ne gördünüz ne de duydunuz. Herifin beynini dağıttım kaçabilmek için. Şimdi gitmem gerekli artık. Beni bir daha yakalarlarsa sizden hiçbir şey istemiyorum, tamam mı? Deliyim ben. Kafadan kontağım. Tanrı'nın bana evi yakmamı buyurduğunu söyledim. Bunu size de bildirmek istedim işte. Benim için tehlikeye atmayın kendinizi. Hiçbir şey istemiyorum sizden. London gidip adamın elini tuttu. İyi bir insansın sen Sam. Senden daha iyisi yoktur yeryüzünde. Yine görüşürüz. Meg gözlerini çadır kanatlarından ayırmıyordu. Omzu üzerinden alçak sesle, kasabaya girebilirsen Center Caddesi'nde 42 numaraya git. Mabel'ın gönderdiğini söyle. Bir yemek yiyebilirsin. Bir kereden fazla fitme ama. Tamam Meg, hadi eyvallah. Sam dizleri üstüne çökmüş, başını dışarı çıkarmış bakıyordu. Bir an sonra yine sürünerek çıktığı geldiği yerden. London içini çekti. Umarım başarır Meg, iyi insandır. Ondan daha iyisi olamaz. Kafanı yorma dedi Meg. O ufak tefek Joy gibi onu da öldürürler bir gün. Joy'un da öldürüleceği kesindi. Benimle Jim'in de günümüz gelecek. Bundan eminiz ama hiçbir önemi yok işte. London'ın ağzı açık kalmıştı. Ne biçim bir görüş bu? Sizler hiç hayattan zevk almaz mısınız? Pek çok kimseden daha fazla alırız hem de. İşimiz önemli bir iştir. Bir anlamı olan işin zevki de büyüktür. Sakın unutma bunu. İnsanı mahveden şey hiçbir sonuca varmayan bir iştir. Bizimki ağır ilerler ama belirli bir yöne gider. Tüh, ben de burada durmuş nutuk çekiyorum. Oysa bir an önce gitmem gerekli. Sakın yakalanma Meg. Yakalanmam ama beni iyi dinle London. O herifleri hiçbir şey benimle Jim'i öldürmek kadar mutlu edemez. Ben kendimi kollayabilirim ama sen burada durup Jim'in başına bir iş gelmemesini sağlar mısın? Söyle ha. Elbette, buradan kımıldamam bile. Yat sen de şilteye, uyu biraz ama oğlanı ellerine geçirmelerine izin verme. Ona ihtiyacımız var. Çok değerli bir çocuktur o. Tamam. Eyvallah dedi Meg. İlk fırsatta döneceğim. Ortalıkta olup bitenleri bir bir görmek istiyorum. Belki bir gazete falan da bulurum. Güle güle. Meg sessizce dışarı çıktı. London onun nöbetçilerden biriyle, daha sonra da biraz daha ileridekiyle konuştuğunu işitti. Meg gittikten sonra da gecenin sessizliğine kulak verdi uzun bir süre. Dışarısı sessizdi ama uykusu gelmiyordu bir türlü. Nöbetçilerin ayak sesleri aralıklarla gidip geliyor, karşılaştıkları zaman birbirleriyle konuşuyorlardı. Horozlar ötüyordu. Biri pek yakındaydı. Uzaktan harekete başlayan bir lokomotifin buhar saldığı duyuluyordu. London Jim'in yanına oturdu. Bir ayağını altına, öteki dizini elleri arasına aldı. Başını dizi üstüne dayayıp Jim'i seyretti. Jim huzursuzca kıpırdanıyordu. Kolunun biri kalktı. Sonra yine yanına düştü. Su dedi. Soluk almakta güçlük çekiyordu. Zifiri karanlık. Gözleri aralandı. Hiçbir şey göremiyormuş gibi göz kapakları oynadı. London delikanlıya dokunmak istermiş gibi ellerini açtı ama dokunamadı. Jim'in gözleri kapandı, sakinleşti. Büyük bir kamyonun homurtusu duyuldu. London uzakta bir çadırdan gelen boğuk bir çığlık duydu. Hey diye yavaşça seslendi. Nöbetçilerden biri geldi. Ne var patron? Kim bağırıyor öyle? O mu? Daha önce duymamış mıydın? Kalça kemiği kırılan herif. Keçileri kaçırdı, güçlükle tutuyorlar. Kedi gibi saldırıyor, ağzına bir tıkaç soktular. Jake Padroni, değil misin sen? Padronisin sen tabii. Bak Jake, doktorun ihtiyara sabunlu suyla lavman yapıp bağırsaklarını temizlemezseniz öyle olacağını söylediğini duymuştum. Benim buradan ayrılmamam gerekli. Gidip şu işi yapar mısın Jake? Elbette patron. Pekala git öyleyse. Öyle çırpınıp durması kalçası için hiç iyi değil. Bileği kırık olan ne durumda? Biri ona biraz viski verdi. Çok iyi şimdi. Bir şey olursa bana haber verecek. Olur, veririm. London dönüp Jim'in yanına uzandı. Uzaklarda gecenin karanlığında lokomotif daha hızlı çalıştırıyordu pistonlarını. Önce yaşlı bir horoz öttü. Genci de ona karşılık verdi. London uykunun bastırdığını hissediyordu. Ancak kendini uykuya terk etmeden bir kere daha dirseği üzerine doğrulup Jim'e baktı. Meg başını çadırdan içeri soktuğunda karanlık ancak hafiflemeye başlamıştı. Orta direkte gaz lambası hala yanıyor, London ile Jim yan yana uyuyorlardı. Meg içeri girdiği anda London yerinde doğrulup çevresine bakındı. Kim o? Benim. Şimdi geldim. Çocuk nasıl? Uyuyordum, dedi London. Esneyip kafasını dazlak yerini kaşıdı. Meg gidip Jim'e baktı. Çocuğun yüzündeki yorgun çizgiler kaybolmuş, kasları gevşemişti. İyi görünüyor. Doğrusu uyku iyi gelmiş. London kalktı. Saat kaç? Bilmiyorum. Hava yeni yeni ışımaya başladı. Ateş yakmaya başlamışlar mı? Birini gördüm oralarda. Odun da kokuyordu ama Anderson'ın ambarından gelen yanık kokusudur belki de. Bir an bile ayrılmadım çocuğun yanından. Aferin. Sen ne zaman uyuyacaksın? Tanrı bilir artık. Pek uykum da yok. Dün gece ya da bir önceki gece uyumuştum galiba. Haftalar önceymiş gibi geliyor şimdi. Oysa Joe'yu daha dün gömdük. London yine esnedi. Bu sabah etli fasulye var sanırım. Ah, şöyle bir fincan kahve olsaydı. Hadi yürü öyleyse, kasabaya inip kahvemizi içer, birer de jambon yumurta yeriz. Bırak dalgayı şimdi. Ben gidip aşçıları harekete geçireyim. London uykulu uykulu çıktı çadırdan. Meg ışığın altına bir sandık çekip cebinden katlanmış bir gazete çıkardı. Gazeteyi açarken Jim, ben uyanıktım Meg, dedi. Neredeydin sen? Mektup atmaya gitmiştim. Bir kapı önünden de bir gazete yürüttüm. Bakalım neler olup bitiyormuş. Dün gece kendimi rezil ettim değil mi Meg? Kesinlikle hayır Jim. Çok iyi davrandın. Her dediğini yapmaya hazırdık. Üstüme bir şey gelmişti. Daha önce böyle bir şey hissetmemiştim. Bu sabah nasılsın bakalım? İyiyim ama öylesine değil ha. Dün gece bir ineği tuttuğum gibi kaldırabilirim sanıyordum. Bizi epey kaldırdın diyebilirim. O iki araba hakkındaki fikrin de mükemmeldi. Barikat parçalamak zorunda kalan arabanın sahibi buna pek memnun olmayacak ya, neyse. Şimdi kasabada neler olup bittiğine bir bakalım. Şu başlıkları dinle hele. Grevciler evleri yakıyorlar, insanları öldürüyorlar. Dün gece saat 10 sularında William Hunter'ın evi çıkan bir yangında tümüyle yanmıştır. Polis elma bahçelerindeki grevcilerin yangından sorumlu olduğunu söylemektedir. Kuşkulu bir kişi ele geçirilmiş, ancak daha sonra kendini yakalayanı yaralayarak kaçmayı başarmıştır. Özel şerif yardımcısı olan yaralı Olaf Bingham'ın hayatından umut kesilmiştir. Dur bakalım daha neler yazıyorlar. Grevciler akşam üzeri de ya dikkatsizlik ya da bile bile Anderson çiftliğinin ambarında yakmışlardır. Bay Anderson daha önce grevcilere arazisinde kamp kurmaları için izin vermişti. Epey uzun bir hikayeciyim. İstersen okursun sonra. Meg bir sayfa çevirdi. Vay canına, şu yorumu dinle hele. Artık harekete geçme zamanının geldiğine inanıyoruz. Geçici işçiler vadinin en önemli sanayini aksattıkları yabancı paralı ajanların bu biziz Jim kışkırtmalarıyla meyve toplayıcılar şiddet ve kundaklama kampanyasına girişmişlerse, barışsever Amerika'ya Kızıl Rusya'yı sokmuşlarsa, yollarımız Amerikan yurttaşları için artık güvenli değilse, evleri kundakçıların elinden çıkacak bir kıvılcıma bakıyorsa, artık harekete geçmek zamanı gelmiştir. Bu ilçeyi kendi halkını koruyabilir, ancak bu grevcilerin burada işleri yoktur. Bunlar yasaları hiçe saymakta, can ve mal kaybına neden olmaktadırlar. Bunlar gizli sempatizanlarının yardımıyla toprağın bereketini tüketmektedirler. Bu gazete hiçbir zaman şiddete inanmamıştır. Ancak yasalar bu kendini bilmezler ve katillerle başa çıkamıyorsa, o zaman öfkeli yurttaşların durumu ele almaları zamanı geldiğini kabul etmektedir. Kundakçılara aman verilmemelidir. Bu paralı kışkırtıcıları buradan çıkartıp atmalıyız. Bu gazete yurttaşların bu insanlara sağlanan lüksün kaynaklarının da yurttaşlar tarafından araştırılmasını önermektedir. Dün kamplarında 3 büyük sığırın kesildiği haber alınmıştır. Meg gazeteyi yere savurdu. Bunun anlamı bu gece bir bilardo salonu dolusu insanın durumun düzelmesini istediklerini belirten zavalların camlarını alaşağı etmeleridir, dedi. Jim yattığı yerde doğruluyordu. Meg, bütün suçu biz mi yüklenmeliyiz? Ne sandın ya? Peki öldürüldüğünü söyledikleri o herif için ne diyorsun? Sam öldürdü onu. Sam'i yakaladılar. Kaçmak zorundaydı bizimki. Herifin silahı vardı. Oysa Sam'in yalnızca ayakları. Jim yine yattı. Öyle. Geçen gün ayaklarını kullanırken gördüm onu. İyi ama durum pek kötü galiba, berbat. Öyle. O yazı işlerin müdürü epey uğraşmış yazısı için. Paralı yabancı ajanlar. Minneapolis'te doğmuş olan ben yani. Büyük babam da Balran Savaşı'na dövüşmüştü üstelik. Üzerine ateş etmeye başlanana kadar savaşta olduğunu fark etmediğini söylerdi. Sen ise Hoover yönetimi kadar yabancısın. Bu iş hep böyledir Jim. Ancak Mac son tütününü de çıkardı. Durum sıkışıyor Jim. Sam o yangını çıkarmayacaktı. Ama sen bildiğini yapmasını söyledin. Biliyorum. Ambarın yakılmasına kızmıştım. Peki şimdi ne yapacağız? Yolumuzda ilerleyeceğiz. O arabaları çıkartıp grev kırıcıların üstüne yürüyeceğiz. Dövüşebildiğimiz sürece dövüşeceğiz. Sonra da olanak bulursak kaçacağız. Korkuyor musun Jim? Hayır. Durum sıkışıyor Jim. Hissediyorum bunu. Mac sandıktan kalkıp şilteye oturdu. Belki de uykum vardı ondan. Kasabadan dönerken her ağacın altında beni bekleyen herifler var sandım. Öyle korkuyorum ki bir sıçan görsem yüreğim ağzıma gelecek neredeyse. Hepiniz çok yoruldunuz dedi Jim. Yaralanmasaydım belki de ben sizlere yardımcı olabilirdim. Oysa şimdi böyle yatıp sizlere engel alıyorum. Bok engel oluyorsun. Ne zaman moralim alçalacak olsa bana güç veriyorsun sen. Bu sabah da güce ihtiyacım var. Bulabilsem bir içki içerdim hani. Bir şeyler yersen kendini toparlarsın. Harry Nilsson'a yazıp durumumuzu anlattım. Yardıma ve malzemeye ihtiyacımız olduğunu söyledim. Ama korkarım çok geç artık. Mac garip garip baktı Jim'e. Dinle Jim, dün gece Dick'i buldum. İyi dinle. İlk geldiğimiz geceyi hatırlıyor musun? Elbette. Köprüde sola dönüp ormana girmiştik hani. Tamam. İyi dinle şimdi. Ortalık karışır da birbirimizden ayrılırsak o köprüye git. Altına gir ve kasabanın aksi tarafındaki kemerin içine gir. Orada ölü yapraklardan bir yığın göreceksin. Yaprakları kenara çek. Altında derin bir çukur vardır. İçeri gir ve yaprakları yine üstüne çek. 5 metre kadar uzunluğunda mağaramsı bir yer. Dik oraya battaniye ile konserve ve yiyecek taşıyor şimdi. Bize bombalı bir saldırıya geçecek olurlarsa oraya gidip birkaç gün bekle beni. Gelmezsem başıma bir şey gelmiş demektir. O zaman dönersin. Buralardan çıkana kadar yalnız geceleri yolculuk edersin. Dün akşam öldürülen herifi bize yüklemezlerse 6 aydan daha fazla ceza gerektirecek bir suçumuzu bulamazlar. Bunu da yapacaklarını sanmam. Kendileri için kötü bir reklam olur yoksa. Sonra Joy'un o pencereden açılan ateş sonunda öldüğü ortaya çıkar ki bu da işlerine gelmez. Dediklerimi anladın mı Jim? Oraya gidip 1-2 gün beni bekle. Seni orada bulacaklarını sanmam. Sen benden bir şey saklıyorsun Mac dedi Jim. Bir şey sakladığım falan yok. Bu grevin sonunun yaklaştığını hissediyorum sadece. Yalnızca bir his. Dün gece bizimkilerden epey kalabalık bir grup kamptan kaçtı. Çoğunlukla evli ve çocuklu olanlar. London tamam. Yakında parti üyesi olacak. Ama şu anda diğerlerine zerre kadar güvenmiyorum. Öylesine gergin ki sinirleri neredeyse bizi bile bıçaklayıverecekler. Sen de epey sinirlisin Mac. Sakin ol biraz. Jim dizleri üstüne doğrulduktan sonra ağır ağır kalktı. Sanki sancısının sesini dinlermiş gibi başını yana çekti. Mac korkuyla bakıyordu gence. Omzum biraz küçük gibi ama kendimi çok iyi hissediyorum dedi Jim. Başım bile dönmüyor artık. Bugün dolaşabilirim sanırım. O sargının değiştirilmesi gerekli. Öyle. Doktor geldi mi? Gelmedi. Yakalandı sanırım. İyi adamdı. Neden adamdı diyorsun? Umarım başına bir şey gelmemiştir. Belki de yalnızca pestilini çıkarıncaya kadar dövmüşlerdir. Ancak bizimkilerden o kadar çoğu birdenbire gözden kaybolurlar ve bir daha görünmezler ki. Çok iyi etkiliyorsun insanı doğrusu. Farkındayım. Buna dayanabileceğini sanmasaydım ağzım bile açmazdım. İçimi dökünce biraz rahatladım işte. Canım öylesine kahve çekiyor ki hiç utanmadan hüngür hüngür ağlayacağım neredeyse. Kentteyken ne kadar çok kahve içerdik değil mi? İsteseydik arka arkaya 3 fincan içerdik hem de. İstediğimiz kadar içerdik. Biraz kahve sana fena gelmezdi sanırım dedi Jim sert bir sesle. Şimdi biraz toparlan artık. Neredeyse kendine acımaya başlayacaksın. Mac'in yüzü kısıldı. Pekala evlat. Tamam geçti işte. Dışarı çıkmak istiyorsun demek. Yürüyebilecek misin peki? Elbette. Söndür şu lambayı öyleyse. Gidip biraz etli fasulye yiyelim. Jim lambanın şişesini kaldırırken lamba gıcırdadı. Şafak mürekkep grisi gibi bir renkle doldu içeri. Jim çadır kanatlarını kaldırıp kenarlara bağladı. Burasını havalandıralım biraz. İçerisi çok pis kokuyor. Doğrusu hepimizin yıkanmaya ihtiyacımız var. Bir kova sıcak su bulmaya çalışacağım dedi Mac. Yemekten sonra biraz siliniriz. Şafak söküyordu. Ağaçlar doğudan gelen ışık altında hala kapkaraydılar. Doğuya doğru uçan bir karga sürüsü kara bir lekeydi. Ağaçların altı hala alacakaranlıktı. Toprak da sanki ışığı ağır ağır emmesi gerekirmiş gibi karaydı henüz. Nöbetçiler artık çevrelerini görebildikleri için yürümeyi bırakmışlardı. Elleri ceplerinde, yorgun tavırlarla bir arada duruyorlardı. Ceketleri boğazlarına kadar ilikliydi. İnsanların uyanık kalmaya çalıştıkları zamanlarda olduğu gibi alçak, tek düze seslerle konuşuyorlardı. Mac ile Jim ocaklara doğru giderlerken gruplardan birinin yanında durdular. Dün gece bir şey oldu mu diye sordu Mac. Konuşmalar birden kesildi. Adamlar yorgun, kanlı gözlerle baktılar Mac'e. Hiçbir şey olmadı ahbap. Frank gece çevrede dolaşanlar olduğunu hissettiğini söylüyordu şimdi. Ben de öyle bir duyguya kapıldım doğrusu ama hiçbir şey duymadık. İkimiz birlikte nöbet tutuyorduk. Mac'in kahkahası havayı deldi geçti sanki. Ben askerdeyken eğitimimi Teksas'ta yaptım. Nöbete çıktığımda çevremde hep Almanca konuşan Almanlar duyardım. Adamlar da neşesizce güldüler. London bugün uyuyabileceğimizi söyledi dedi biri. Harry miden birkaç lokma yüzü görsün de dost doğru yatmaya gidiyorum ben. Ben de köpek gibi kenelenmişim sanki öyle kaşınıyorum ki. Hiç kene saldırısına uğramış köpek gördün mü? İnsanın seyrederken gülesi gelir. Neden ocak başına gelip biraz ısınmıyorsunuz diye sordu Mac. Biz de şimdi öyle yapalım diyorduk zaten. Ben Hera'ya gidiyorum Mac dedicim. Ocakların orada görüşürüz. Çadırların arasından geçerken her çadır karanlık bir mağaraydı sanki. Bazılarından horultular geliyor, bazılarının girişlerinde yüzüstü yatmış adamlar uykulu gözlerle sabaha bakıyorlardı. Jim yürürken bir kısmı dışarı çıkıp sırtlarını kamburlaştırdılar. Soğuğa karşı boyunlarını içeri çektiler. Jim yakınan bir kadının uykulu sesini işitti. Bu çöplükten kurtulmak istiyorum artık. Burada ne yapıyoruz sanki? Karnımda yumruk kadar iri bir şiş var. Kanser bu. Falcı 2 yıl önce kendime dikkat etmezsem kansere tutulacağımı söylemişti. Kanser tipi varmış bende. Toprağın üstünde yat, pislikli, sonunda olacağı bu işte. Ne dediği anlaşılmayan bir homurtu kendisine karşılık verdi. Jim başka bir çadırın yanından geçerken dağınık saçlı bir kadın başı uzandı içeriden. Çabuk içeri gel yavrum, kocam gitti. Gelemem dedi Jim. İki çadır ötede battaniyeleri üstünde diz çökmüş bir adam. Saatten haberin var mı ahbap diye sordu. Saatim yok, 6'yı geçiriyor olmalı. Kadının seni çağırdığını duydum. İyi ki girmedin içeri. Bu kampta grev kırıcılardan daha çok karışıklık çıkarmıştır o karı. Onu buradan kovmaları gerekli. Herkesi birbirine düşürüyor. Ateş yaktılar mı? Evet dedeciğim. Çadır sıralarını geçti. 15 metre kadar ötede çadır bezinden 4 yanı kapalı bir perde vardı. İçinde bir çukurun üstüne 2 kalas uzatılmıştı. Kalasın üstünde 3 kişilik bir yer vardı. Jim kireç kaymağı kutusunu alıp salladı ama kutu boştu. Kalasın üzerine çömelmiş olan biri artık bir şeyler yapmam gerek dedi. Doktor da hangi cehenneme gitti? Dünden beri hiçbir şey yaptığı yok. Biraz toprak atalım dedi Jim, yararlı olabilir. Benim işim değil bu. Doktorun bir şeyler yapması gerekli. Millet hastalanacak yoksa. Jim öfkelenmişti. Senin gibi eline hiçbir şey sürmek istemeyenlere hastalık az bile. Çukura ayağı ile biraz toprak attı. Ukalalığına da diyecek yok hani. Hele biraz yaşlan, o zaman görürsün Hanya'yı Konya'yı. Ben senin ne kadar tembel olduğunu şimdiden anladım. Hele bir pantolonumu kaldırayım da ben sana gününü gösteririm. O zaman anlarsın tembel kimmiş.